Son Akşam Yemeği. Matta 26. Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini isteyen ve onunla sonsuz bir esenliğe sahip olmasını arzu eden Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu adlı programımızı sunmak üzere bugün tekrar sizlerle beraber olabildiğimiz için mutluyuz. Çoğunuzun bildiği gibi kutsal yazılarda yaptığımız yolculukta şu anda İsa Mesih hakkındaki iyi haberi anlatan kutsal kitap olan müjdeyi, yani İncil'i çalışıyoruz. İsa, Adem'in çocuklarını şeytanın egemenliğinden kurtarmak için dünyaya gelen kutsal kurtarıcıdır. Kurtarıcı tüm diğer insanlardan çok farklıydı. O, yeryüzünde bir insan olarak görünen, başlangıçta Tanrı ile birlikte olan sözdür. İnsan İsa'nın doğumu eşsizdi. Çünkü o, Tanrı'nın ruhunun gücü aracılığıyla bir bakireden doğdu. İsa aynı zamanda karakteri açısından da eşsizdi. Çünkü o, kutsal bir doğa ile doğdu. O asla günah işlemedi. Aynı zamanda yaptığı işler de eşsizdi. Hiç kimse hiçbir zaman onun yaptığı mucizeleri yapmadı. Rab İsa, şeytan ve cinleri, rüzgar ve deniz, hastalık ve ölüm üzerinde yetkiye sahipti. Aynı zamanda öğretişi de benzersizdi. Düşmanları bile, "Hiç kimse hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır," dediler. Yuhanna 7:46.
Evet, İsa Mesih'in doğumu, karakteri, işleri ve sözleri eşsizdi. Ancak yine de tüm bunlar, onun gökyüzünden gelen kurtarıcı olduğunu herkesin fark etmesine neden olmadı. Adem oğullarının çoğu, İsa'nın gerçekten kim olduğunu anlayamadılar. Onlar İsa'nın bir peygamber olduğunu düşündüler. Ama Tanrı'nın kendisinin onları ziyaret etmeye geldiğini farkına varamadılar. Yahudi din bilginlerine gelince, onlar yalnızca İsa'nın kim olduğunu anlama konusunda başarısız olmak ile kalmadılar. Aynı zamanda onu öldürmek için bir araya gelerek planlar bile kurdular. Son dersimizde İsa'nın ikiyüzlülükleri ve kötülükleri nedeniyle din bilginlerini ve yasa öğretmenlerini nasıl azarladığını gördük. Ama İsa'nın onlara söylediği sözler tövbe etmelerine neden olmadı. Aslında gerçeği söylemek gerekirse, din önderleri zihinlerinde tek bir düşünceye takılıp kalmışlardı. İsa'nın öldürülmesi gerekir. Rab İsa, Yeruşalim'de öleceğini ve onu öldürecek olan kişilerin bu din önderleri olacağını biliyordu. Böylelikle İsa'nın, öğrencilerine kâhinlerin ve yasa öğretmenlerinin onu ölüme mahkum edeceklerini bildirdiğini gördük. Onunla alay edebilmeleri, ona tükürmeleri, onu dövmeleri ve bir çarmıha çivileyebilmeleri için bu Yahudiler İsa'yı Romalılara teslim edeceklerdi. Ama o, 3 gün sonra yeniden dirilecekti. İsa böylece bir çarmıh üzerinde öleceğini ve mezardan dirileceğini önceden bildirdi. Ve İsa yalnızca nasıl ve nerede öleceğini bildirmekle kalmadı. Ama aynı zamanda bugün önümüzdeki bölümde göreceğimiz gibi ne zaman öleceğini de önceden ilan etti. Şimdi Matta müjdesinin 26. bölümünü okumaya başlayalım ve İsa'nın çarmıhtaki birebir anlamıyla bir direk haç üzerinde ölümü için nasıl hazırlandığını dinleyelim. Tanrı'nın sözü şöyle der. Matta 26:1-2. İsa bütün bunları anlattıktan sonra öğrencilerine 2 gün sonra Fısıh bayramı olduğunu biliyorsunuz dedi. İnsanoğlu çarmıha gerilmek üzere ele verilecek. İsa'nın öğrencilerine ne söylediğini işittiniz mi? Öğrencilerine Adem oğullarının kendisini Fısıh bayramı gününde çarmıha gereceklerini bildirdi. Bu nokta çok önemlidir. Tevrat'taki çalışmamız sırasında Fısıh günü hakkında bilgi edinmiştik. Fısıh, Yahudi takvimine göre 1. ay olan Mart ve Nisan, Paskalya'dadır. Yahudiler her yıl bu bayramda Musa zamanında zalim kral Firavun'un köleleri olan İsraillerin başlarına geleni hatırlarlar. O dönemde Tanrı, adil yargısı ve tasarladığı büyük planı ile Mısır'da yeni doğan her erkek çocuğunu ölüme mahkum etmişti. Ama Tanrı aynı zamanda ona inanan ve itaat edenler için bir kurtuluş yolu da sağladı. Tanrı, her İsrailli aileye kusursuz bir kuzu kesmelerini ve bu kuzunun kanını evlerinin kapılarının üzerine sürmelerini buyurdu. Tanrı şu sözleriyle onlara bir vaatte bulunmuştu. Kanı görünce üzerinizden geçeceğim. Mısır'dan çıkış 12:13. İsrail halkı Tanrı'nın kendilerine buyurduğu gibi yaptı ve bunun sonucunda Tanrı onların ilk doğan oğullarını ölümden kurtardı. Tanrı onları bir kuzunun kanı aracılığıyla kurtardı. Yahudiler 1500 yıl boyunca her yıl Tanrı'nın kendilerini Mısır'ın üzerine gelen ölüm belasından nasıl kurtardığını hatırlamak için Fısıh Bayramı'nda kuzular kestiler. Ancak buna rağmen Tanrı yine de bu kesilen kuzular aracılığı ile onların yalnızca geriye bakmalarını ve sadece neler olup bittiğini hatırlamakla yetinmelerini istedi. Tanrı kurban edilen bu kuzular aracılığı ile onların ileriye bakmalarını ve Mesih'in çarmıhta kanını dökeceği günü beklemelerini istedi. Mesih'in dökeceği kan, günahkarları belaların en kötüsü olan ölüm belasından, yani cehennemin sonsuz ateşinden kurtaracaktı. Kurtarıcının çarmıhtaki ölümü, Tanrı'nın adil yasasının talep ettiği nihai ve mükemmel kurban olacaktı. Bilgelik kaynağı olan Tanrı, kurtarıcının kanını Fısıh Bayramı gününde dökmesini ve böylece kurbanlı kuzu sembolizmini yerine getirmesini planladı. Böylelikle kurtarıcı İsa, Tanrı'nın günahkarları kendi adil yargısından kurtarmak için tasarlamış olduğu planı tamamlayacaktı. Şimdi daha önce okumuş olduğumuz ayet ile başlayarak müjdeye geri dönelim. Matta 26:1-16. İsa bütün bunları anlattıktan sonra öğrencilerine, iki gün sonra Fısıh Bayramı olduğunu biliyorsunuz dedi. İnsanoğlu çarmıha gerilmek üzere ele verilecek. Bu sırada başkâhinlerle halkın ileri gelenleri Kayafa adlı başkâhinin sarayında toplandılar. İsa'yı hile ile tutuklayıp öldürmek için düzen kurdular. Ama bayramda olmasın ki halk arasında kargaşa çıkmasın diyorlardı. O sırada 12'lerden biri, adı Yahuda İskaryot olanı, başkâhinlere giderek, "Onu ele verirsen bana ne verirsiniz?" dedi. 30 gümüş tartıp ona verdiler. Yahuda o andan itibaren İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. Markos 14:12-16. Fısıh kurbanının kesildiği Mayısız Ekmek Bayramı'nın ilk günü, öğrencileri İsa'ya, "Fısıh yemeğini yemen için nereye gidip hazırlık yapmamızı istersin?" diye sordular. O da öğrencilerden ikisini şu sözleriyle önden gönderdi. "Kente gidin. Orada su testisi taşıyan bir adam çıkacak karşınıza. Onu izleyin. Adamın gideceği evin sahibine şöyle deyin. Öğretmen, öğrencilerimle birlikte fısıh yemeğini yiyeceğim konuk odası nerede?" diye soruyor. Ev sahibi size üst katta döşenmiş, hazır büyük bir oda gösterecek. Orada bizim için hazırlık yapın. Öğrenciler yola çıkıp kente gittiler. Her şeyi İsa'nın kendilerine söylediği gibi buldular ve fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Luka 22:14-16. Yemek saati gelince İsa elçileriyle birlikte sofraya oturdu ve onlara şöyle dedi. "Ben acı çekmeden önce bu fısıh yemeğini sizinle birlikte yemeyi çok arzulamıştım. Size şunu söyleyeyim. Fısıh yemeğini Tanrı'nın egemenliğinde yetkinliğe erişeceği zamana dek bir daha yemeyeceğim." Markos 14:18-21. Sofraya oturmuş yemek yerlerken İsa, "Size doğrusunu söyleyeyim," dedi. "Sizden biri, benimle yemek yiyen biri, bana ihanet edecek." Onlar da kederlenerek birer birer kendisine, "Beni demek istemedin ya," diye sormaya başladılar. İsa onlara, "12'lerden biridir," dedi. "Ekmeğini benimle birlikte sahana batırandır. Evet, insanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor. Ama insanoğluna ihanet edenin vay haline. O adam hiç doğmamış olsaydı kendisi için daha iyi olurdu." Matta 26:25. Ona ihanet edecek olan Yahuda, "Rabbi, yoksa beni mi demek istedin?" diye sordu. İsa ona, "Söylediğin gibidir," karşılığını verdi. Yuhanna 13:30. Yahuda lokmayı aldıktan hemen sonra dışarı çıktı. Gece olmuştu. Markos 14:22-24. İsa yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve "Alın, bu benim bedenimdir," diyerek öğrencilerine verdi. Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti. "Bu benim kanım," dedi İsa. "Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır." Günahı silen bir kurban olarak kanını dökmeden önce İsa'nın öğrencileriyle birlikte yediği son akşam yemeğiyle ilgili yazılanlar bunlardır. İsa 12 öğrencisine aralarından birinin kendisine ihanet edeceğini bildirdi. İsa'ya ihanet edecek olan öğrencinin adı Yahuda İskaryot'tu. Yahuda, insanların gözünde sadık bir öğrenciydi ama yüreğinde yalnızca para ve dünya değerleriyle ilgileniyordu. Bu yüzden başkâhinlere gitti ve onlara şöyle dedi: "Eğer onu size teslim edersem, bana ne verirsiniz?" Bunun üzerine kâhinler ona 30 gümüş para verdiler. Bu olay, Mesih'in 30 parça gümüş için ele verileceğini yüzlerce yıl önceden yazarak bildirmiş olan Peygamber Zekeriya'nın sözlerinin yerine gelmesi için oldu. Bakınız Zekeriya 11:12-13. Ama yine de biraz önce okuduğumuz konuyla ilgili en önemli şey, İsa'nın öğrencileriyle birlikte ekmek ve kaseyi paylaşırken söylediği sözlerdir. İsa'nın onlara ne anlattığını duydunuz mu? Gelin bu bölümü tekrar okuyalım. Markos 14:22-24. İsa yemek sırasında eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve "Alın, bu benim bedenimdir" diyerek öğrencilerine verdi. Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti. "Bu benim kanım" dedi İsa. "Birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır." Böylece İsa'nın öğrencilerin önüne iki sembol koyduğunu görüyoruz. Ekmek sembolü ve kase sembolü. İsa'nın böldüğü ve öğrencilerine verdiği ekmek, bir kurban olarak sunacağı bedenini temsil ediyordu. Üzüm suyu ile dolu olan kase ise, kurtarıcı İsa'nın, Adem oğullarının sonsuza kadar Tanrı'nın huzurunda yaşayabilmeleri için onların günah borcu uğruna dökeceği kanını temsil ediyordu. İsa böylelikle öğrencilerine ekmek ve kase sembolleri aracılığıyla kendisinin dünyaya geliş nedeninin günahkarlar için bir kurban olarak yaşamını vermek, bedenini ve kanını olduğunu öğretti. Yeryüzünde yaşayan herkes nasıl hayatta kalabilmek için bedenine yiyecek ve içecek almak zorundaysa, aynı şekilde cennette Tanrı ile birlikte sonsuza kadar yaşamak isteyen herkes de İsa Mesih'in bedenini ve kanını bizlere sonsuz yaşam vermek için sunduğuna inanması gerekir. Sonsuz yaşam verebilecek olan tek kişi yalnızca Rab İsa Mesih'tir ve onun döktüğü kan Tanrı'nın sizi ve beni günahın getirdiği lanetten kurtarabilmesi için tek çözümdür. Çok sevgili dinleyiciler, eğer bugün yaptığımız çalışmadan aklınızda bir tek şey kalacaksa, o zaman yalnızca şunu hatırlayın: İsa Mesih dünyaya sizin günahınızın yükünü taşımak için geldi. Bu gerçek, Tanrı'nın tüm peygamberleri tarafından yazılmış olan mesajdır. Bu gerçek, aynı zamanda İbrahim'in oğlunun yerine kurban ettiği koçun anlamını da açıklar. Bağışlamanın yolu, mükemmel kurbanın yoludur. Tanrı sizi, sizin için kanını dökmüş olan kutsal kurtarıcının kurbanı aracılığıyla günahlarınızdan bağışlayabilir ve kurtarabilir. Tanrı, binlerce yıl boyunca Adem oğullarının günahlarının üstünden geçebilmek, örtmek, görmezden gelmek için hayvanların kurban edilmesini talep etti. Bu durum, Tanrı'nın peygamberlerine emanet ettiği eski antlaşmada açıklanır. Ama Mesih İsa, yeni antlaşmayı getiren kişidir. O, hayvan kurbanlarının sembolizmini yerine getirmek için gelmiş olandır. İsa Mesih'in kendisi, ona iman eden herkesin Tanrı'nın adil yargısından kurtarılabilmesi için boğazlanmış olan nihai fısıh kuzusudur. İşte bu yüzden kutsal yazılar şöyle yazar: "Çünkü fısıh kuzumuz İsa Mesih kurban edildi." 1. Korintliler 5:7. Tanrı, günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. 2. Korintliler 5:21. İsa'nın kanının değeri sınırsızdır. İsa'nın kanının temizleyici gücüyle ilgili olarak Tanrı sözünün ne ilan ettiğine kulak verelim. Kutsal yazılar bu konuda şöyle der: İsa Mesih'in kanı bizi her günahtan arındırır. 1. Yuhanna 1:7. Biliyorsunuz ki atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeyleriyle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. Dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih, çağların sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı. Onu ölümden diriltip yücelten Tanrı'ya, onun aracılığıyla iman ediyorsunuz. Böylece imanınız ve umudunuz Tanrı'dadır. 1. Petrus 1, 18-21.
Bugün dinledikleriniz üzerinde dikkatle düşünmenizi rica ediyoruz. Çünkü Tanrı sizin bu büyük gerçekleri anlayabilmeniz için size anlayış vermek istiyor. Bir sonraki derste son akşam yemeği hakkındaki öyküyü tamamlamayı ve din bilginlerinin onu öldürebilmek amacıyla İsa'yı nasıl tutukladıklarını görmeyi planlıyoruz. Siz Tanrı'nın sözünde bulunan şu ayetin derin anlamı ve büyük bereketi üzerinde düşünürken Tanrı sizi bereketlesin. İsa Mesih'in kanı bizi her günahtan temizler. 1. Yuhanna 1:7, Yuhanna 1:29.